Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 1 Eylül 2016 saatler 17.30. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yaklaşık 4 haftalık bir ayrılıktan sonra 4 hafta izin yaptık. Türkiye gündemini düşündüğünüzde gazetecilerin işlerinin ne kadar zor olduğunu da sanıyorum anlarsınız. Yaklaşık 1,5 saatlik program hazırlıyoruz size her gün. O 1,5 saatlik programı hazırlamak için de 24 saatini günün haberle geçirmek gerekiyor. Ve 24 saatini Türkiye gibi bir ülkede haberle geçiren bir insanın psikolojisini anlayacağınızı düşünüyoruz. Ve bu 4 haftada dinlendik, biraz zihnimizi berraklaştırdık ve yeniden mikrofon başına geldik. Neler oldu 4 haftada neler? Nasıl uzak kalınabilir bu 4 haftada haberlerden? Elbette uzakta da duramadık. Sadece programlara ara verdik. Onun dışında gerçekten her gün farklı bir olay ve her gün farklı bir gelişmeye tanıklık ettik. Şimdi önümüzdeki dönemde o tanıklık ettiğimiz gelişmeler de dahil olmak üzere hepsini tek tek gündeme getirip bu işi iyi takip eden, üzerinde söyleyecek sözü olanlarla birlikte programımızı yapacağız. Bugün 1 Eylül dedik, 4 haftanın sonunda beraberiz. Gündemimiz ne? Elbette ki darbe ve darbe sonrasındaki gelişmeler. Bir de dış politika var. Çok ağır konulardan birisi. Darbe dedik, 15 Temmuz darbe girişiminden önceki Türkiye ile sonraki Türkiye arasında çok büyük farklılıklar var. Bunu kime sorsanız aynı yanıtı alırsınız. 15 Temmuz'dan sonra içeride bir takım değişiklikler oldu. Siyasi anlamda dışarıda bir takım sistemler oldu. Türkiye'nin sistemleri hem Avrupa'ya hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne. Dış politikada önemli adımlar atıldı. Rusya'yla, İsrail'le anlaşma sağlandıktan sonra Türkiye'nin Cerablus operasyonu. O operasyon hala devam ediyor. Suriye'deki dengeleri değiştiren bir operasyon. Birçok bağımsız uzman bu operasyonu Türkiye'nin son dönemde dış politikada attığı en isabetli adımlardan biri olarak değerlendiriyor. Öyle mi? Peki 15 Temmuz'dan sonra yaklaşık 20 küsür bin kişi cezaevine konuldu. Bunların içinde gazeteciler de var. 70 yaşında bir dil bilimci daha dün cezaevine konuldu. Hasan Cemal'le ilgili yeni bir dava açıldığını bugün öğrendik. Daha önceki davalar da sırada bekliyor görülmek için. Yani 15 Temmuz sonrasında ortaya çıkan olağanüstü durum ve ilan edilen olağanüstü durumun ardından Türkiye'de bu olağanüstü durum sadece darbeyi gerçekleştirenlere yönelik mi? Yani FETÖ'ye yönelik mi? Cemaate yönelik mi? Yoksa bütün muhalif kesimleri de içine alacak bir biçimde genişliyor mu? Soru işareti burada. Buna ilişkin tereddütler söz konusu. Buna verilen yanıtlar da var. Buna ilişkin tartışmalar da. İşte bütün bunları gündemimize alacağız. Ama güncel diye baktığınızda Türkiye'de bir gün bir olay olmama ihtimali var mı? Elbette yok. İşte o bomba da dün akşam itibariyle Ankara'da kulislere düştü. İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güvenli isimlerden birisi Efkan Ala görevden alındı. Tartışmalı, istifa mı etti, görevden mi alındı? Buna ilişkin söylentiler farklı. Spekülasyonlar da var ama yaklaşık 20 yılını Ankara'da gazeteci olarak geçirmiş bir isim olarak dışarıdan baktığımızda Efkan Ala'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındığını söyleyebiliriz. Nasıl oldu sorusunu programımız içinde soracağız. Ankara'yla canlı bağlantıyla. Ama sadece onunla sınırlı kalmayacağız elbette. Çünkü adli yıl açılış töreni vardı mesela Ankara'da bugün. Diğerlerinden çok farklı. Hatırlayacaksınız bir önceki sene, 2 sene önce adli yıl açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan Barolar Birliği Başkanı'na çok sert tepki göstermiş Metin Feyzoğlu'na ve salonu terk etmişti. Sonra yapılmadı o adli yıl açılış töreni. Bu yılsa külliyede yapıldı, sarayda. Buna çok sert tepki var muhalefetten. Halbuki muhalefetle iktidar arasında da bir diyalog ortamı oluşturulmuştu. O diyalog ortamı bozuluyor mu sorusu da bugünkü o törenle birlikte gündemde. Ve törende diğerlerinden, bugüne kadar yapılan bütün adli yıl açılış törenlerinden farklı bir durum var. O da ilk kez bir adli yıl açılış töreninde Cumhurbaşkanı konuştu. Bunu da mercek altına alacağız. Müzik. Yine 15 Temmuz sonrasında en büyük operasyon asker içinde yapıldı. Elbette asker darbe kalkışması içindeydi ve Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantısı olanların ayıklanması gerekiyordu. Bu yönde alınan kararlar, istihbaratlar vardı. Peki aynı asker bu ayıklamalar yapıldı. Birçok askerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildi ve şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri çok ciddi bir operasyonun içinde. Hem bu görevden almalar, hem ilişkilerin kesilmesi, hem askerin nabzı, hem de Cerablus operasyonunu, bu gölgede yapılan, bu şemsiye altında yapılan Cerablus operasyonunu bir güvenlik uzmanıyla konuşacağız programımız içinde. Metin Gürcan konuğumuz olacak. Cemaat tartışmaları devlet içinde, o ayıklamalar devam ediyor. Haklıyla haksız ayrılabiliyor mu? Kurunun yanında yaşta yanıyor mu? Bütün bu tartışmalar var. Ama bir de bu işin siyasi boyutu var. Eski AK Partililerden gözaltına alınanlar, alınanların isimlerini duyuyorsunuzdur. Bunun yanında Sözcü Gazetesi yazarı önceki gün bir yazısında diğer siyasi partileri öne çıkarttı, Soner Yalçın, ve dedi ki CHP ile MHP içinde de cemaatçiler yok mu? O cemaatçi grup temizlenecek mi diyerek isim de verdi. Ve Enis Berberoğlu'nun ismini verdikten sonra da ciddi bir tartışma başladı. CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu son derece sert bir yanıt yazdı Soner Yalçın'a. Soner Yalçın ona karşılık sert bir yanıt verdi. Bütün bu yazıları, yanıtları sizlere aktaracağız. Sonrasında da iddiaları doğrudan muhatabına, Enis Berberoğlu'na soracağız. Tabii bitmiyor. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir davamız vardı. O davayı bekliyoruz. Rıza Zarrab'la ilgili. Eylül ayında, 6 Eylül'de başlayacaktı o dava. O davadan ortaya çıkacak bilgilerin Türkiye'de de yakından takip edileceğine ilişkin beklentiler vardı. İşte o dava ertelendi. Hem de 15 Temmuz'da ortaya çıkan tablo nedeniyle. Davanın taraflarından Rıza Zarrab'ın avukatları Fethullah Gülen cemaatiyle hakimin ilişkisi olduğu iddiasıyla reddi hakim talep ettiler. Bunun üzerine savunma tarafı, yani savcılık tarafı, iddia tarafı daha doğrusu bir hazırlık yapacaklarını, bir dosya hazırlayacaklarını söylediler. Bunun için zaman istediler. Bunun üzerine de 6 Eylül'deki dava iptal oldu. Nereye doğru gidiyordu o dava? O davadaki beklentiler hangi aşamada ve Türkiye algısı Amerika Birleşik Devletleri'nde? Bunu da Washington'a bağlanarak sizlere aktaracağız. Yani 1,5 saat boyunca dolu dolu bir programla yine karşınızda olacağız. Canlı yayın konuklarıyla birlikte bizi İstanbul ve Bursa'dan 106.4 frekansından, Kocaeli'ndense 93.4 frekansından radyodan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Haber Ajansı'nın Facebook sayfasından canlı yayından bizi takip etme imkanınız olduğunu hatırlatalım. Ve ayrıca YouTube üzerinden bir de bunu izle.com adresine girerseniz orada da canlı olarak bizi takip etme imkanına sahipsiniz. Çok hazırlandık, çok şey vereceğiz ama yalnız bırakmayın. Bir de bunu dinle, bir de bunu izle ve Yavuz Ohan Twitter, Facebook adreslerine ne isterseniz yazın. Biz de paylaştıklarınızı kendimiz için bir yol olarak görelim. Onlarla birlikte yolumuza devam edelim diyelim ve başlayalım.
Çağdaş, demokratik, sosyal, laik, hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene kadar yurtta Sulh Konseyi ulusumuz adına her türlü tedbiri alacaktır.
Adaletle, hukukla hareket edeceğiz. Bu terör örgütünün mensuplarının, şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını soracağım.
Sevgili vatandaşlarım, gün birleşme günüdür. Gün dikta yönetimlerine, darbelerine karşı direnme günüdür. Gün halkın sesini dinleme günüdür.
Mutluyum. Çünkü millet burada, irade burada, inanç burada.
Darbenin gerçekleşememiş olmasının en önemli nedeni siyasetin takındığı ortak darbe karşıtı durumdur.
Gazi'den 96 yıl sonra Yenikapı Meydanı'ndan aynı soruyu sizlere soruyorum. Ey millet, sen esaret ve zillet kabul eder misin? Hayır.
15 Temmuz sonrası siyasetçilerin aldığı tavrı aslında ortaya koyuyor bu tanıtım sizler için. Siyaset ortak bir tavır aldı. Halk canı pahasına darbeye karşı çıktı ve 15 Temmuz tehdidi en azından o an için ortadan kaldırıldı. Şimdi daha fazla derinlerde acaba bu yapılanmanın etkileri var mı? Bunlar araştırılıyor. Araştırılırken de hukuki tartışmalar var elbette. Programlarımız içinde bu hukuki tartışmalara değineceğiz. Ama siyasi olarak farklı bir atmosferin olduğunu söyleyebiliriz. Bugüne kadar devam eden bir atmosferdi o. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle Beştepe'de sarayda bir toplantı yaptı. O saraya gitmem diyen isimler de oraya gittiler ve ortak bir tavır aldılar. Darbeye karşı bir tavır aldılar. Sonra Yenikapı'da halkın meydanlarda yaptığı mitingler Yenikapı'da finalize edildi. O finalize edilen mitingde de hem Kılıçdaroğlu hem Bahçeli vardı. Yani siyasette de farklı bir diyalog söz konusuydu. İşte o diyalog devam ederken küçük küçük kıpırdanmalar da gözlerden kaçmıyordu. Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nde hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Gelinen son noktada CHP'nin çok ciddi itirazları var. Sanki o diyalog ortamı biraz bozulmaya meyletmiş gibi görünüyor. Neden? Çünkü Ankara'da yapılan o adli yıl açılış töreninden. Adli yıl açılış töreni aslında bir otelde yapılacaktı. Bunun için davetiyeler de dağıtılmıştı. Ancak sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay Başkanı'na niye otelde yapıyorsunuz? Beştepe'de böyle bir imkan var. Bu imkanı neden kullanmıyorsunuz diye konferans salonunu önerdi. Onlar da kabul ettiler. Ama bu siyasette bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Adli yıl açılış töreni Beştepe'ye taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve diğer bir takım isimler davet edildi oraya. Ancak Kılıçdaroğlu bunu reddetti. O toplantıya katılmayı reddetti. Bunun üzerine davetler yinelendi. Çünkü hem liderler zirvesi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle buluşması, burada ortaya çıkan yeni kapı ruhu diye adlandırılan yeni dönemin devam etmesi talebi de dile getirildi bu davetle birlikte. Ancak Kılıçdaroğlu bu kez son derece netti. Hatta MHP ile CHP arasında da ciddi bir polemiğe neden oldu bu. CHP MHP'nin katılacağım açıklamasını eleştirdi. MHP de CHP'nin bu eleştirisine karşı çok sert yanıt verdi. İşte bu atmosferde bugün adli yıl açılış töreni vardı. O törende birkaç noktaya çok özel olarak bakıldı. O noktalardan biri çok sık tekrarlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek yargı organları başkan karşısında ayağa bile kalkmazlar. Önlerini iliklemezler. Türkiye'de böyle bir durum, böyle bir tablo oluşturulacak saraydaki adli yıl açılışıyla diye bir eleştiri vardı. Böyle mi olacak diye bakıldı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerken yargı mensuplarının ayağa kalkıp kalkmadıkları kontrol edildi. Kalktıkları görüldü ve eleştiri dozu yükseldi. Bir başka önemli nokta, bugüne kadar yapılan bütün adli yıl açılış törenlerinde sadece yargının asli unsurları, yani yargının temsilcileri ve savunmanın temsilcileri, yani Yargıtay'ın başkanı ve aynı zamanda Barolar Birliği'nin başkanı konuşurdu. Cumhurbaşkanları giderler, o salonda o konuşmaları dinlerler ve ayrılırlardı. Bugün ilk defa bir cumhurbaşkanı adli yıl töreninde konuştu. Bu da eleştirilen unsurlardan birisiydi. Peki niye konuşmaz cumhurbaşkanları adli yıl açılış törenlerinde? Çünkü yargıya talimat verilemez. Cumhurbaşkanının konuşması bir adli yıl açılış töreninde yargıya talimat olarak algılanabilir endişesi ortaya çıkmasın diye cumhurbaşkanları sadece dinlerlerdi. Bugüne kadar. Bugün cumhurbaşkanı konuştu. Ve buna beklendiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden sert tepki geldi. Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde mümkün olduğu kadar üslubunda yumuşak bir ton kullanmaya çalışıyordu. Bugün çok sertti. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden o toplantıya katılmayanları eleştirdi ve burası devletin, milletin evi. Buraya geldiğiniz zaman yargının tarafsızlığına gölge düşmez dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ise düşer diye yanıt verdi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri.
bugün açıkça adliyeye siyasetin sokulduğunu hep beraber tanık olduk. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki burası milletin mekanıdır. Ve milletin mekanında yargının gelip adli yıl açılışı yapması da doğaldır. Şimdi milletin mekanı, Türkiye'nin tamamı milletin mekanıdır. Burası da millete ait bir mekandır. Bana aitti ki. Cumhurbaşkanlığı Sarayı da millete aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de millete aittir. Ama devletlerin gelenekleri vardır, töreleri vardır. Her yerin kendine ait özelliği vardır. Devleti devlet yapan budur. Kaldı ki bakın, yargının bağımsızlığı dediğimiz bir kural vardır. Hep beraber ayağa kalkıp hep beraber alkışlıyorlar. Ne demektir bu? Yargı yürütmenin emrine girdi demektir. Yargı siyasete bulaştı demektir. Tam bir yüz karası toplantıdır bu. Tam bir yüz karası toplantıdır.
Tam yüz karası toplantı diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hem bu toplantıyı hem de Ankara'da deprem etkisi yaratan İçişleri Bakanlığı koltuğunun değişmesini konuşacağız. Ankara'daki bütün bu gelişmeleri yakından takip eden Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Erdem Gül karşımızda. Erdem merhaba.
Merhaba Yavuz, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Bugün başladık, olaylı başladık doğrusu biz de programa. Baktığın zaman akşamdan kalan o deprem İçişleri Bakanı'nın koltuğunun kaybetmesiyle ilgiliydi. Ama sabaha baktığımızda zaten merakla bekleniyordu. Beştepe'deki sarayda adli yıl açılış töreni. Ben başlarken iki noktaya dikkat çektim. Bugüne kadar cumhurbaşkanları adli yıl açılış törenlerinde hiç konuşmamışlardı. İlk defa böyle bir şey oldu diye. Bir de tabii sarayda yapılmasına Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepkisi. Hem bu neler konuşuluyor onu anlatmanı rica edeceğim Ankara'da bu meselelerle ilgili. Hem de ortaya çıkan 15 Temmuz sonrasındaki o diyalog havası bozulmuş gibi bir görüntü var mı? CHP Genel Başkanı'nın açıklamasından sonra.
Şöyle var. Önceki gün ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu Ankara'daki 30 Ağustos yürüyüşü yaptı CHP. Akşam vaktinde ayaküstü de sohbet ettim. Orada biraz Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir bakış açısını biraz ifade etmeye çalıştı. Yani biz darbenin 15 Temmuz gecesinden itibaren o birlikteliğe büyük önem veriyoruz. Hem darbecilerle mücadele için hem de genel olarak bir arada oluş ve demokrasiyi savunmak için. Ama biz bunu verirken bir yandan da bu mutabakata aykırı işler yapılıyor. Örneğin hiç bize sorulmadan polislere, örneğin polise başörtüsü getirilmesi adımı gibi, hani muhalefete sorulmuyor bunlar, bir yandan adım atılıyor. Diğer yandan gazeteciler gözaltına alınıp tutuklanıyor ya da yazarlar, çizerler. Buralarda biraz acaba darbe fırsatçılığı mı var, ölçünün kaçması gibi bir şey mi var gibi bir takım ifadeleri vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu yargı yılı açılışına da biraz böyle bakıyor. Yani bunun 15 Temmuz mutabakatıyla bir ilgisi olmaması gerektiğini, o zaman Türkiye'deki her şeyin artık yani her türlü yasama, yürütme, yargı farklılıklarının, kuvvetler farklılıklarının ortadan kalkmış olacağını ifade ediyor. Bunun 15 Temmuz'da bir ilgisi olmadığını söylüyor. 15 Temmuz'un daha başka bir şey olduğunu ifade ediyor. Yani 15 darbe oldu diye biz kuvvetler birliğine mi geçeceğiz şeklinde bir itirazı var. Bir itirazı da aslında o gün bana da söyledi. Güvenlik açısından da saraya aldıklarını söylüyorlar dedi. Bu söz çok tehlikeli dedi. O zaman Türkiye'ye turist gelmez örneğin dedi. Bu söz söylenecek bir söz değil dedi. Yani Türkiye'nin turizmini de olumsuz etkileyecek bir sözdür dedi. Henüz bozulmuş değil ama CHP'nin itirazları sürüyor. Yani bir cadı avına dönüşme tehlikesine de işaret ediyor CHP.
Bugün herkes aslında bu Beştepe'deki adli yıl açılış töreninde hakimlerin tavrını da dikkatle takip etti değil mi? CHP'nin o açıklamalarından sonra ayağa kalkacaklar mı, alkışlayacaklar mı? Bunun acaba yargıya etkisi ne olacak diye. Bilmiyorum, sen bir oradan haber de alabildin mi? O ruh hali nasıldı? Savcıların, hakimlerin de biraz durumu sıkıntılı gibi geldi bana. Bir tarafta gerçekten çok güçlü bir cumhurbaşkanı var. Türkiye'de evet. Ne dese oluyor. Bir tarafta herkesin gözleri üzerinde, acaba ayağa kalkarsak farklı mı algılanır, alkışlarsak başka bir şey olur mu gibi. Var mı böyle bir iç kulis sende?
Şöyle bir şey var. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu öteden beri Obama'nın, Amerika Başkanı Obama'nın meşhur o fotoğraf, hepimizin bildiği fotoğrafı vurgu yapıyor. İşte dünyanın en güçlü başkanı geliyor, herkes ayakta alkışlıyor ama 10 tane yargıç ya da savcı önünde hiç kıpırdamadan, yüzlerinde ifade, jest ve mimik dahi olmadan o konuşmayı hani bir tür şey gibi duygusuz bir şekilde izliyorlar fotoğrafına vurgu yapıyor ve yargı budur diyor. Çünkü bu yargıçlar aynı zamanda, bu yargıçlar ve savcılar bir gün siyasiler de onların önüne gelecek dosya olarak. Onlar hakkında da hukuki karar verecekler. O yüzden alkışlayamazlar ne beni ne kimseyi diyor. Bir de şöyle bir noktada çok vurgulanıyor. 28 Şubat günlerini hatırlayalım. 28 Şubat'ın en önemli tartışmalarından birisi yargı birimliydi, hatırlayalım. Genelkurmay Başkanlığı'na gitmişlerdi hakim ve savcılar. O zamanın en eleştirilen konusuydu yargının siyasallaşması bakımından. Bugün de bir yürütmenin direkt başı sayılan Cumhurbaşkanı'nın ikamet ettiği ya da ofisi olan saraya gittiler ve orada Cumhurbaşkanı da bir konuşma yaptı. Dolayısıyla bunun gelenek ve kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğu net olarak konuşuluyor.
Bir tarafıyla da aslında İçişleri Bakanı'na geçeceğiz ama bir iki hatırlatma yapalım bizi izleyenlere. O da şu, Yargıtay Başkanı Cirit'in konuşmasına yönelik de eleştiriler var. Çünkü bugün itibariyle başlatılan FETÖ soruşturmaları ve gözaltılar, sonra bunlar davaya dönüşecek, yargılamalar yapılacak ve son noktada kararı aslında Yargıtay verecek. Yargıtay'ı temsilen konuşurken biraz o dosyalarla ilgili ön yargılı konuştuğuna ilişkinde tepkiler oluştu bugün itibariyle baktığımızda. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada bu davaların hızlandırılması gerektiğine ilişkin talebini dile getirmesi de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından eleştirildi. Bu bir talimattır. Kimse talimat veremez yargıya diye. Yani biraz sanki düzen değişmiş gibi bir hal söz konusu ve buna yönelik eleştirileri de görüyoruz. Yani hatırlattığımız o ki Cumhurbaşkanlarının adli yıl törenlerinde konuşmamasının nedeni hakimlere, savcılara talimat veriyormuş gibi en azından bir görüntünün ortaya çıkmamasıydı. Bugün itibariyle ilk kez bu kuralda farklılaşmış oldu. Geçelim dün akşamın depremine, evet. Müsaade edersen. O da Efkan Ala'nın görevden alınması. Alındı mı, istifa mı etti? Buna ilişkin bile çok net bir yanıt yok aslında kimsenin elinde ama elbette kulislerde birçok bilgi dolaşıyor ve konuşuluyor. Bu çerçevede baktığımızda ben de biraz Ankara'yı bildiğim için sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Efkan Ala'yı görevden aldığı gibi bir sonuca ulaşıyorum. Tablonun genelini değerlendirdiğimizde sen ne dersin Erdem buna?
Evet, senin de bildiğin gibi Ankara'da bizim hani deneyimimiz nedir? Bakanlar iki türlü görevden gidiyorlar. Ya kendi bizzat hastalık ya da başka nedenlerle kendisi isteyerek istifa etmesi ya da azil şeklinde oluyordu, görevden alma şeklinde. Dünkü meseleyi yöntem olarak görevden alma şeklinde yapmamışlar. Kendisini istifa ettirmişler ama bu dün sabah İçişleri Bakanı olarak görevine başladığında Efkan Ala'nın böyle bir düşüncesi yoktu, o anlaşılıyor. Öğleden sonra akşam vakti...
Bir de bir basın toplantısı var değil mi? Bir konuyla birlikte o basın toplantısında soruları yanıtlıyor, geleceğe ilişkin bir takım bilgiler veriyor. Yani hiç gündeminde olmayan bir şey ama o saatte belli ki yerine gelecek İçişleri Bakanı'yla Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi varmış.
Kesinlikle resmi olarak istifa yöntem ama öyle görünüyor ki istifa ettirilmiş yöntem olarak. Bir şey ekleyeyim, biz Türkiye'de siyasi krize neden oluyor mu bu diye soruyorsan olmuyor. Çünkü 3 ay önce biz Efkan Ala bir bakan, başbakanın bu şekilde görevden alındığını yaşadık. Yaşamış bir ülkeyiz. Dolayısıyla kriz falan olmuyor, çok kolay bir biçimde. Bugün haberlerde de arkadaşlarımız belirttiler. 2 dakika süren bir açıklamayla bakanın görevi sona eriyor. Hem de İçişleri Bakanı ki 15 Temmuz darbe girişimi sürecin sonrasındaki süreci yaşıyoruz. En önemli, Türkiye direkt güvenlik operasyonel günler geçiyor. En önemli bakan gidiyor. Çok büyük bir olay ama bizde çok...
Üzerinde durulmuyor.
Çok basitçe geçip gidiyor.
Ya şimdi aslında belki bu kadar bile konuşulmazdı ama dün baktığım zaman hükümete yakın medya kanallarında, televizyonlarda, gazetelerde, bugün Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında haberin olmadığını da biz dinleyenlere aktaralım. İçişleri Bakanı değişmiş, birinci sayfada bu haber yok. Ama televizyonlarda son dakika gelişmesi olarak üzerine spekülasyon da yapıldı. Bunun nedeni herhalde Cumhurbaşkanı'na en yakın isimlerden biriydi Efkan Ala. Yani Efkan Ala'nın alınması aslında isim olarak, belki başka bir bakan olsaydı üzerine hiç bile durulmayabilirdi. Bu çok önemli bir mesele. Ne olmuş olabilir? Yani bir takım çok, tabii spekülasyonlar var. Nedir yani bu kadar büyük bir şey, Efkan Ala'yı koltuğundan edecek kadar büyük bir şey?
Birkaç konu konuşuldu ya da yazılmaya çalışıldı. İşte 15 Temmuz gecesi Efkan Ala'nın ortada olmaması, Cumhurbaşkanı ile iletişime geçememesi. Ama yerine gelen örneğin hani bildiğimiz şeyleri tekrar ediyorum. Süleyman Soylu'nun o gece TRT'ye gitmesi gibi unsurlar var. Ama ben daha geriye giden kimliğinin de önem taşıdığını düşünüyorum. Efkan Ala sadece 3 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık İçişleri Bakanlığı ile anılmaz. Geriye doğru 6 yılda o zaman başbakanken Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık müsteşarıydı. Yani 2 yıldır güvenlik bürokrasisine hakimken geriye doğru da genel olarak tam bütün bürokrasiye, başbakanlık müsteşarı bürokrasinin en üst ismi olduğuna göre bütün atamalara hakim bir isim görünüyor. Dolayısıyla ben 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan belki bizim işte haberlerde de sık gördüğümüz örneğin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu. Şimdi Emniyet Müdürü de sanırım gözaltında.
Hüseyin Çapkın.
Evet, Vali Mutlu tutuklandı. Başka yerlerde de bazı valiler.
Kaymakamlar var, vali yardımcıları
kaymakamlar.
Var.
Bütün bunlarla da ilintili olabileceğini yani güvenlik bürokrasisi açısından ama genel bürokrasideki tutuklamalarla da yani Fethullah soruşturmasıyla ilgili gözaltı ve tutuklamalarla da ilgili olabileceğini düşünüyorum.
Aytun Çıray'ın bir açıklaması vardı. Belki biz dinleyenlere onu da aktarmamız lazım. Sinop valisi gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede abin kim diye sormuşlar. Abim genel müdür ve İçişleri Bakanı. Bunu o nedenle Efkan Ala'nın görevden alınması sürpriz sayılmaz dedi. Uçuk bir ifade ama sonuç itibariyle böyle bir şey de var. Eski CHP'li milletvekili.
Bir de oraya bir ek de yapalım. Evet. Bir ek de biz yapalım. Hüseyin Avni Mutlu tutuklandı. Sonra Emniyet Müdürü Çapkın gözaltında. O haberlerde de şöyle bir unsur vardı. Çapkın'da Hüseyin Avni Mutlu'nun ifadeleri doğrultusunda alındı diye alındı bir şey vardı. Diye, o da evet. Senin dikkatinden kaçmamıştır.
Evet, evet.
Belki
evet.
Biz oradaki bir takım ifadeleri de göremiyoruzdur. Bilmediğimiz bilgiler olabilir.
Yani Hüseyin Avni Mutlu'nun verdiği ifadede belki başka bir takım unsurlar da söz konusu olabilir. Veya Çapkın'ın bugün itibariyle bir şeyi daha eklememiz lazım. Geçenlerde yaptığı bir açıklama da çok konuşulmuştu. 81 ilin 74'ünde... Fethullahçı emniyet müdürlerinin görev yaptığını söylemiş ve herkes de tabii sen ne iş yapıyordun o zaman bunlar atanırken diye sormuştu. Belli ki Cumhurbaşkanı da böyle bir soruyu kafasında oluşturmuş olabilir. Yani buna ilişkinde o açıklamasında 6500 civarında 7200 istihbaratçıdan 6500'ünün de Fethullah Gülen örgütüne mensup olduğunu söylemişti. Yani korkunç bir tablo ortaya koymuştu. Yerine gelen isim Süleyman Soylu aslında çok kısa süre öncesine baktığımızda Demokrat Parti'nin genel başkanı iken AK Parti'yi ve Başbakan Erdoğan'ı son derece sert eleştiren bir isimdi. Bugünlerde o meseleler elbette unutuldu. Ciddi bir performans sergiledi ve 15 Temmuz'da TRT'ye halkla birlikte giden isim. Herhalde tercih önemli. Belki bir bilgi, bilmem sen de teyit eder misin? Davutoğlu'nun hükümeti kurduğu dönemde Süleyman Soylu diye bir tercihi olmadı ama onu kabineye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerleştirdiğine ilişkinde bir iddia söz konusuydu. Bütün bunlara baktığımızda herhalde yıldızı parlayan isim diyebiliyoruz Süleyman Soylu'ya.
Diyebiliriz. Numan Kurtulmuş'la geldi partiye o dönem. 2010 referandumundan sonraydı. Ama Numan Kurtulmuş hani bu parti sonuçta yine bir milli görüş partisi ise mevcut iktidar partisi. Numan Kurtulmuş da eski milli görüşçü olarak bu yapının öz kadrolarından biridir. Ama Süleyman Soylu için bunu söyleyemiyoruz. Süleyman Soylu merkez sağ, evet muhafazakar ama merkez sağdan hatta Tansu Çiller'in il başkanı olarak ilk siyaset sahnesine çıkmış bir isim. Oradan yürümüş bir isim. Demokrat Parti süreci var. Dolayısıyla aslında partide bu kadar öne doğru çıkması, İçişleri Bakanlığı'na kadar
Cumhurbaşkanı'nın güvenini bu kadar kazanmış olması.
Evet,
çünkü
kazanması
yani
parti içindeki bazı milli görüşçüleri de tabii ki mutsuz ettiğini notunu eklemek durumundayız. Yani partinin öz kadroları açısından bir onun yükselişi bir mutsuzluk kaynağı oldu diyebiliriz. Ama bir unsuru daha belirtelim. Herhalde sen de değineceksin. Tabii ki 15 Temmuz sonrası Fethullahçılara yönelik operasyonlarla ilgili bu değişimin ilgili yanı çok belirgin. Ama bir geriye daha gidersek bu HDP'lilerle Dolmabahçe meselesi.
Evet, evet.
Orada da hatırlayalım.
Üç isim.
Mahir Ünal'la Yalçın Akdoğan'ın o fotoğraf nedeniyle Cumhurbaşkanı daha sonra bu görüşmeyi tanımadığını söyledikten sonra onlar biliyorsunuz tasfiye edildiler bu nedenle biçiminde algılamıştık biz.
Hükümetten.
O süreçten sonra onların bakan olmayışını. Şimdi üçüncü isim de gitmiş oluyor. Bir de ikisi arasındaki fark da belki şu. Efkan Ala HDP'lilere yönelik dili Süleyman Soylu kadar sert değil. Süleyman Soylu çok daha sert ve daha milliyetçi bir bakış açısıyla HDP'lilere yaklaşan bir isim. Hani birinci mesele gidişinde bu değişimde Fethullahçılarla mücadele meselesi ise belki bir alt başlık olarak hala Dolmabahçe boyutu da vardır diyebiliriz.
Ama ben yine de şu bardağa taşıran damlayı merak ediyorum. Gerçekten akşam saatlerinde alelacele Cumhurbaşkanı'nın başbakanı çağırması ve oturup bu mini kabine değişikliğini gündeme getirmeleri çok gerçekten enteresan. Bakalım öğreniriz herhalde değil mi? Bu gizli kalmaz bir şekilde bir yerde.
Kalmaz ama bir not daha ekleyelim. Cumhurbaşkanı bu akşam bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Çin'e gidiyor biliyorsun.
Evet.
4-5 gün yok. Dün bütün görevden alma, görev değişimi gerçekleşirken Cumhurbaşkanı'nın Eskan Ala ile görüşmemesi.
Dikkat çekici bir husus.
Dikkat çekici. Bugün de henüz aralarında bir konuşma olmadı. 5-6 günde olmayacağına göre biraz Eskan Ala'nın durumu Cumhurbaşkanı'nın gözünde bir miktar düşmüş görünüyor.
Bitmiş isimlerden biri haline gelebilir. Bir son soru. Siyasette bu tip daha dalgaların olma ihtimali var mı? AK Parti içinde, CHP'de? Çünkü 15 Temmuz çok önemli bir tarih ve sonrasında binlerce insanın tutuklandığı bir süreci yaşıyoruz. Olağanüstü dönem var ve cemaatin hangi yapıda nerelere nasıl sızdığına ilişkin her gün şaşırtıcı bilgiler de alıyoruz. Devam eder mi sence? Yani burada bir ilinti, bağ ve sonrasında başka tartışmaları da biz görebilir miyiz?
Görebiliriz. Yani ya da en azından görülmesi gerekir. Devlette 100 bin kişiye yakın insan, kamu çalışanı açığa alındı. Yani 10 binden 20 bin arası tutuklu var. Bu denli devlet içinde farklı bir örgüt yapılanması devlet içinde bu kadar yerleşmişse siyaset edenlerinde siyasi ayak diye hep söylediğimiz meselenin olması gerekir. Ama bir tane belki bir not söyleyebilirim bu arada. İçinden geçtiğimiz süreçte Suriye meselesinde Türkiye pozisyon değişikliğine gidiyor. Rusya'yla işte Kerabus'a gitti. O sırada şöyle bir algı, net olarak söylemiyorlar ama şöyle bir algı oluşuyor kafalarda. Suriye meselesindeki fatura Davutoğlu'na kesiliyor biçiminde. Dönemin Dışişleri Bakanı filan biçiminde. Şimdi daha da büyümezse o zaman şöyle bir algı olacak. Fethullah'la yeterince mücadele edilmemesi ve devlet içinde yuvalanmasının faturası da Eskan Ali'ye kesildi gibi bir algı oluşacak.
Ama tabii burada bir sorulacak bir sürü de soru çıkacak ortaya. Niye? Çünkü 17 Aralık'ta bu aslında AK Parti'nin cemaatle savaşının başladığını resmi olarak söyleyebiliriz. 17 Aralık 2013'ten bugüne geçen süre içerisinde niye olmadı da bugün oldu gibi bir sürü soru işareti de beraberinde gelecek ama çok doğru söylüyorsun. Suriye'nin faturası, orada uygulanan politikanın yanlışlığına ilişkin, hatta Rus uçağının düşürülmesine ilişkin fatura Davutoğlu'na çıkarılırken burada devlet içinde örgütlenme konusu da muhtemelen Efkan Ala'yla birlikte yaşayabilir. Bu da biraz ucuz kurtuluş gibi geliyor bana yalnız tabii.
Nedeni açıklanmasa da bu algı yer alacak. Kendisi de konuşmuyor. Hiçbir açıklama da yok şu ana kadar.
Çok enteresan.
Dolayısıyla insanların kafasında demek ki mücadele edilmemesinin nedeni Eskan Ala'ymış. Çünkü Eskan Ala hatırlarsın 17-25 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı'na getirildi ki daha
etkin mücadelesi. Ama o zaman ortaya çıkan ses kayıtlarında da kapıyı kırın, girin içeriye, yapın. Sorumluluk çıkarsa biz meclisteyiz, iktidarız, yasayı çıkartırız diyen isim aynı zamanda. Yani bu kadar da sert mücadele yanlısı bir görüntü sergilemişti o dönemde. Erdem çok teşekkür ederiz katıldığın için, yorumların için.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Görüşmek üzere, sağ ol. Belki birkaç not daha eklememiz lazım. Ankara'da konuşulan senaryolar arasında bunlar da var. Efkan Ala'nın Fethullah Gülen terör örgütüyle mücadelesi sırasında biraz yavaş kaldığına ilişkin Cumhurbaşkanı'nın eleştirisine maruz kaldığı da iddia ediliyor. Bunlar spekülasyon. Doğru mudur değil midir bilmiyoruz ama Efkan Alan'ın çalışma biçiminden de Cumhurbaşkanı'nın rahatsız olduğuna ilişkin iddialar söz konusu. Dar bir ekiple çalışıyor. Çalıştığı dar ekip nedeniyle alınacak kararları zamanında alamıyor. Geciktikçe de bir takım sıkıntılar oluyor diye. Bunun yanında başka iddialar da var. Enteresandır. Fehmi Koru bugün gündeme getirdi. Birkaç satır aktaracağım size Fehmi Koru'nun yazısından. Sonrasında da Abdülkadir Selvi'nin yazısından. Fehmi Koru dere geçirirken at değiştirilmez sözüne atıfta bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Peki niye şimdi at değiştirildi diyor. Hatta bütün spekülasyonların önünü kesmeye yaradığı bu güzel ülkemde bu sözün diyor. Sürünün en sadık, en muti, en gözü pek atı hem de derenin öteki kenarına yakın bir yerde değiştiriliyor. Neden diye soruyor. Bir takım iddiaları da gündeme getiriyor. Ben yazının, merak edenler fehmikoru.com'dan okuyabilirler ama yazının son bölümünü biraz sizlere aktarmak isterim dikkat çekici bulduğum için. Efkan Ala neden istifa ettirildi? Yoksa sebep 3 nokta ve soru işareti. Tıpkı gece boyu arayıp Efkan Ala neden istifa ettirildi diye soran dostlarıma da söylediğim gibi. Onlara şunu söyledim diyor Fehmi Koru. İstifa etti dense de istifanın kendiliğinden olmadığı anlaşılıyor. İstifası açıklanana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım onun yerine getirecek Süleyman Soylu'yla Soylu'nun boşaltacağı bakanlığa atanacak Mehmet Müezzinoğlu'nu arayıp görüşmüşler. Efkan Ala'yla ise konuşmamışlar. Doğruysa bu, ki doğru olduğunu demin Erdem de söyledi, bu bir kızgınlık konusudur. Zihnim şu sıralar en fazla, Akıncı, ne alaka demeyin, alakasını kuruyor. Zihnim şu sıralar en fazla Akıncılar üstünde buharlaşan Adil Öksüz konusuyla meşgul olduğundan Efkan Alan'ın istifa ettirildiği gün gazeteye yansıyan, aslında üstte 21 dakika kalmadı. Akıncılar üstünde 21 dakika kalmadı. 18 Temmuz sabahına kadar, yani 3 gece 2 gün boyunca orada tutuldu bilgisinin Alan'ın istifasıyla ilişkisi olabilir diye düşündüm. Efkan Alan'ın istifasını televizyonda yorumlayanlar arasında Abdülkadir Selvi yoktu diyor. Selvi'nin yazısını aktaracağım size. Dün gece bugünkü yazısı da istifa üzerine değildi. Yoksa çift taraflı mı çalışıyor sorusu eşliğinde Adil Öksüz'ü yazmıştı. Spekülasyon mu? Evet, bu da benim spekülasyonum. Konu üzerinde çene yarıştırırken bir yakınım Süleyman Özışık yazdı. Sen yazdın, Abdülkadir Selvi yazdı ama medyanın diğer isimlerinin sütunlarında, gazetelerinin bütününde en ufak bir haber veya yorum yok. Bu nasıl gazetecilik? Yani Adil Öksüz'le ilgili bir haber yok. Bu nasıl gazetecilik diye sordu diyor. Cevap veremedim ve devam edelim. Bu Öksüz meselesi iyice dallanıp budaklanmaya başladı. Fehmi Koru bu yazının başında ortasında Yeşil'i örnek veriyor ve Yeşil'in devlet tarafından nerede olduğu bilinmesine rağmen yakalanmadığını söylüyor. Acaba diyor, Adil Öksüz de içinde böyle bir muamele yapılabilir mi? Yapılıyor olabilir mi? Buna da nereden kani oluyor? Abdülkadir Selvi'nin yazısından. Çünkü Abdülkadir Selvi yazısında Adil Öksüz'ün yakalanamamasının nedenini irdelerken onun çift taraflı çalışan bir ajan olabileceğini söylüyor. Adil Öksüz, bunu Abdülkadir Selvi söylüyor. Adil Öksüz yakalanamıyor mu yoksa korunuyor mu sorusu geçerliliğini koruyor. Önemli bir kaynaktan kulağıma gelen yeni bir soruyu da eklemek istiyorum diyor. Adil Öksüz aynı zamanda önemli bir istihbarat servisinin elemanı mı? Büyük abi adına çift taraflı çalışan biri miydi? Soru küçük ancak cevap büyük. Hem 15 Temmuz'daki ilişkiler ağına ışık tutacak denli. Soruyu burada bırakıyorum diyor Abdülkadir Selvi. Fehmi Koru'ya aktardım. Çift taraflı çalışan bir ajan mı? Abdülkadir Selvi diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ni işaret ederek büyük abi adına çalışıyor olabilir mi? Bunun için korunuyor olabilir mi? Türkiye'de bundan dolayı yakalanmıyor olabilir mi? Fehmi Koru diyor ki acaba Türkiye'deki istihbaratla bir bağ olabilir mi? Türkiye'deki güvenlik güçleri onu yakalamamış olabilir mi? Acaba Efkan Ala bu nedenle görevden alınmış olabilir mi diye soruyor. Spekülasyon yapıyor ama üzerinde konuşulması gereken bir mesele. Çünkü 15 Temmuz meselesi eğer hala soru işaretleri varsa bunun üzerinde, nasıl yapıldı, kim yaptı, abileri kimler, cemaatin rolü hangi oranda, onun dışında kimler var, talimatı kim verdi ki Adil Öksüz bu konularda kritik bir eleman gibi görünüyor. Yakalandıktan sonra 2 gün gözaltında tutulup serbest bırakılan bir cemaat mensubundan bahsediyoruz. Bütün dünyanın dikkatini çeken küçük Aylan Kurdi'nin o fotoğrafı, o fotoğraf aslında bütün dünyayı bir dakika ne oluyoruz dedirtmişti. Gerçekten iç parçalayıcı bir durumla karşı karşıya bütün dünya.
Haber almak için, haberi anlamak için Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Tam da Türkiye bu 15 Temmuz meselesiyle kendi içinde çok meşgulken Suriye'de çok önemli bir operasyona imza attı. Fırat Kalkanı adı verildi bu operasyona. Operasyonun ismi de son derece dikkat çekici. Fırat'ın ötesine PYD'nin geçmesine gösterilen çok sert tepkileri biliyoruz. Ve bu çerçevede bakıldığında Fırat Kalkanı isminin de özellikle konulduğunu görüyoruz. İşte o operasyonun üzerinden tam 9 gün geçti. 14 saatte Cerablus'a Suriyeli muhalifler ulaştı Türk askerinin desteğiyle. Bugün itibariyle hedef neresi sorusu gündemde ve dünyada da bu mesele tartışılıyor. Dışarıdan baktığımızda Türkiye'nin son dönemdeki en büyük diplomatik başarısı diyebiliriz. Niye? Çünkü bu operasyon öncesinde Türkiye Suriye konusunda eli kolu bağlı ve gelişmelere seyirci bir ülkeydi. Rusya orada etkindi. Amerika Birleşik Devletleri Kürtlerle birlikte etkili bir konumdaydı ve onun dışında İran, Şam rejimiyle birlikte hareket ediyordu. Ve gelinen noktada Türkiye Rusya ile ilişkilerini biraz düzeltti. Amerika ile 15 Temmuz'un yarattığı bir takım sıkıntılar var ama Amerika'nın da mahcubiyeti var. Ve İran'la da diyalog kurarak Türkiye Suriye topraklarına kendi askerini soktu. Tanklarını da soktu. Ama 15 Temmuz'da hep kafalardaydı. İşte hem Suriye'deki bu son operasyonu, hem bu operasyonun etkilerini, hem de o operasyonu yapan askerin durumunu 15 Temmuz şemsiyesi altında güvenlik uzmanı Metin Gürcan'la konuşalım istiyoruz. Metin Gürcan da telefon attığımızda. Hoş geldiniz Metin Gürcan.
Hoş bulduk efendim.
Şimdi 15 Temmuz'dan kaçarak tabii hiçbir şey konuşamıyoruz. 15 Temmuz'u da hep işin içine katıyoruz ama ağırlıklı olarak Suriye'deki bu Fırat Kalkanı operasyonunu biraz değerlendirmek isterdim sizinle. Şimdi 15 Temmuz sonrasında asker içinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde çok ciddi operasyonlar oldu. Çok sayıda askerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildi. Hemen peşinden gelen bu Fırat Kalkanı operasyonu, Cerablus operasyonu ciddi bir cesaret değil midir sizce? Yani kuvveti, gücü, Türkiye'deki imajı zedelenmiş bir yapının belki de imajını tazelemek için yaptığı bir operasyon veya hepsi üst üste gelmiş bir durum mudur? Bir görüşünüzü almak isterim öncelikle bu konuda, sonra biraz detaylara gireceğiz.
Şimdi öncelikle Yavuz Bey, tabii aslında yani risk tanımlamanız ama bütün risklerde biliyorsunuz fırsat da içerir. Hani ben şu açıdan yaklaşıyorum olaya, 15 Temmuz sonrasında belki de silahlı kuvvetlerin bir kendi içinde birlik beraberliği sağlayabilmek, moral motivasyonu yükseltebilmek için iki, hem iç kamuoyu yani toplumla olan ilişkileri hem de uluslararası alanda caydırıcılığı ve itibarı açısından hani bu tarz bir operasyon belki de gerekiyordu. Yani çünkü bu tarz operasyon, şimdi askerler Mars'tan, siviller Venüs'ten diye ben bir yazı da yazmıştım. Hani o açıdan baktığımızda da ayrı bir türdür asker türü. Yani bu tarz moral verici, kendi caydırıcılığını, kendi gücünü hissettirici faaliyetler aslında büyük travmalardan sonra bence o birliğin organizasyonel kültürü açısından kurumun gerekli şeyler. Şimdi baktığımız zaman iki düzeyde olaya bakmamız lazım. Birincisi o yani kara kuvvetleri. Kara kuvvetleri boyutunda bütün operasyonlardan hem Güneydoğu hem sınır bölgesindeki hem de Suriye içerisindeki operasyonlardan ikinci ordu sorumlu. İkinci ordu komutanlığında hani biz kabaca ben şöyle bir baktım sizin yayından önce. Hani Tugay komutanlarından değişen yaklaşık bir 4-5 tane kişi var görev değişikliği. Onun haricinde Çakır Söğüt haricinde çok da büyük çaplı alt düzeyde yani binbaşı ve altı subaylarda, alt subaylarda ve uzman çavuşlarda yani doğrudan sahada bulunan taktik kadrolarda çok büyük bir değişiklik yok.
Ama ordu komutanı değişti onu biz dinleyenlere tabii, aktaralım. Cezaevinde aynen, şu anda eski ordu komutanı.
Şimdi yeni gelen hani komutan da zaten hani bu konularda kendini ispatlamış bir sahadan gelen Metin Temel orgeneralimiz ondan bahsediyoruz. Ama asıl sorun belki hava kuvvetleri için konuşulabilir.
Evet.
Hani burada önemli olan bir şey vardır, oran vardır. Uçak başına düşen pilot miktarı. 15 Temmuz öncesinde 1,5, şu anda 0,8. Yani hemen hemen yarıya kadar bir azalma olduğu söyleniliyor. İşte bu belki sorun yaratabilir. Ama yine görebildiğimiz kadarıyla şu anda mesela en büyük gösterge bizim için ne? Türkiye'deki bütün askeri hava üsleri diyeyim ben. Akıncı hariç onun özel bir konumu var. Hepsi operasyonel. Hani pilot sıkıntısı çekildiği doğrudur. Ama bence hani pilotların özverili ve fedakar biraz da mesaide daha fazla kalmayla giderebildikleri bir boşluk bu. Hani bu çapıyla şu anda hem kara kuvvetleri hem de hava kuvvetleri boyutunda silahlı kuvvetlerde bir zafiyet, bir hassasiyet olmadığı gözüküyor. Ben yine hani sınır hattıyla alakalı özellikle bölgedeki kaynaklarımla da görüştüğümde yani şu anda yığınaklanma devam ediyor. Onu net söylemek lazım. Hı-hı. Mardin'deki, Şanlıurfa'daki ve Antep'teki birlikler. Yani iki tane zırhlı Tugay, bir tane mekanize Tugay. Yine o bölgeye çektirilen bir komando Tugay'ı var. Yine Trakya'dan Leopard tanklarının Çobanbeyli'ye doğru takviyesi devam ediyor. Yani bu aslında bu operasyonda Ankara'nın niyetinin ciddi olduğunu gösteren bir askeri yığınaklanma.
Sonuç alana kadar ama, devam edecek gibi evet, bir görüntü.
Görebildiğimiz kadarıyla hani sahada da şu an için doğrudan hani sahaya baktığımız zaman silahlı kuvvetlerin hem operasyonel becerisi açısından hem de planlaması açısından 15 Temmuz'un çok büyük bir zafiyet yaratmadığını görüyoruz. Tabii eğer operasyon büyürse işin rengi değişebilir. Hani zafiyeti nereden anlayabiliriz? Planlamalarda sıkıntı, problemler, sahada tabii ki personel kayıpları, uyumun, insicamın bozulması, hani biraz daha böyle ahengin bozulduğuna yönelik haberler okuduğumuza veya birliklerdeki moral motivasyonun kötü etkilendiğine yönelik haberler okumaya başladığımızda bunu konuşabiliriz ama şu an öyle bir şey yok.
Şu an öyle bir şey görünmüyor. Şimdi bu operasyona geçersek eğer operasyon konusunda bilmiyorum biraz da tatil yaptığım için dışarıdan da bakmaya çalıştım bu meseleye. Son dönemde Türkiye'nin en ciddi diplomatik başarısı gibi bir algı var bende.
Tabii ki. Çünkü şimdi 3 aşamaya ayırıyorum ben. Evet. Yani operasyon öncesi diplomatik ortamın şekillendirilmesi aşaması. Operasyon öncesi diplomatik ortamın şekillendirilmesi aşaması. Şu an itibariyle operasyonun birinci aşaması var. Operasyonun ikinci aşaması bir yerlere bu operasyon genişleyecek mi genişlemeyecek mi onu konuşacağız.
Evet.
Operasyonun dördüncü aşaması da çıkış aşaması yani evet, çıkış çekilme stratejisi. Şimdi bir operasyon öncesi diplomatik ortamın şekillendirilmesi. Burada başarılı Türkiye yani.
Niye? Çünkü bundan
lazım.
15-20 gün önce veya bir ay önce veya iki ay önce Türkiye Suriye'deki her gelişmeye seyirciydi. Bugün itibariyle işin içinde,
şimdi,
oyunun içinde.
Burada tabii yani ritmik diplomasi, yani mümkün olduğu kadar idealist bir politika anlayışından vazgeçme. Evet. Esad gitsin yani şartıyla siz tabii ki sahadaki gücü kapasiteniz nispetinde bükebiliyorsunuz şu anda Suriye'de. Hı hı. Hani Türkiye bence şu anda daha akılcı, daha realist, daha gerçekçi bir iş politikayla ve diplomasiye ağırlık vererek. Ve aynı zamanda biraz da şu da var tabii ki, zamanlama da bence çok önemli. Artık Amerika ve Rusya gibi büyük güçler, sahada daha bölgesel aktörler, İran gibi, özellikle Şam, Esad rejimi gibi. Yani Suriye'de biz buna askeri anlamda yani stratejik exhaustion derler. Stratejik artık yorgunluk. Hı hı. Gerçekten yani Suriye'de dip olmadığı gözüküyor. Yani dip olmadığından kastım şu, bir çöken yıldız misali. Yani hem şiddetin hem de çatışmanın yavaş yavaş köye kadar, sokağa kadar bir ülkeyi nasıl biz enerjisini içine çekebildiğini, yutabildiğini gördük. Taraflar da bunu görüyor bence. Bu stratejik yorgunluk üzerine. Belki işte burada şey çok önemli. IŞİD da geri çekilmeye başladı. Hani zamanlama açısından da bence bu Cerablus operasyonu Türkiye'ye bir fırsat penceresi sundu. Yani bölgesel dinamikler açısından. Şunu da söylemek lazım. Bakın öncelikle tespitler. Yani o harekattan önce diplomatik ortamın şekillendirilmesi başarılı. Harekatın ilk Cerablus ayağı diyelim başarılı. Şimdi ikinci ayak acaba harekat güneye doğru genişleyip Membiş'e doğru mu yayılacak? Yoksa biraz Elbap'a doğru genişleyip evet Elbap'a doğru mu yayılacak? Hatta daha genişleyip Fırat'ın bu sefer doğusundaki Kobani ve Cezire kantonlarını da içine alacak. Türkiye'nin doğrudan Suriye sınırının tamamını içine alan bir cepheye mi dönüşecek? Bunu bilemiyoruz.
Ama bu
birkaç gösterge var.
Üçüncü söylediğiniz,
size.
Evet, üçüncü söylediğiniz pek fazla konuşulmuyor ama yani Kobani, evet, Cezire evet, işte, meselesi.
Şimdi burada şey çok önemli. Yani üçüncü aşamada da bu harekat yani oralarda Türkiye'nin stratejik amacını nasıl kalacak? Uzun soluklu bir şey ise şayet ki.
Uzun soluklu bir şey mi sizce?
Stratejik amaçları ve sahadaki hazırlığı açısından baktığımızda Ankara Suriye kuzeyinde uzun soluklu bir hedef çizdiğini bize gösteriyor. Onu konuşacağım birazdan.
Evet.
Ama son aşama olan çıkış ve çıkış stratejisi. Bu çok önemli. Hani bu tarz ben akışkan güvenlik ortamları diyorum. Amerika'nın, evet, Afganistan'ın, Irak'ı gibi. Bu tarz akışkan güvenlik ortamlarında genelde girmek yani kalmak kolay.
Siz hep buna dikkat çekiyorsunuz.
Girmek teferruat asıl planlanması gereken şey çıkıştır. Bu nedenle biz tersine planlama deriz. Askeri stratejide tersine planlama yapılması gereken bir harekat türü bu. Önce çıkışı çok iyi netleştirmek lazım. Çıkışta da iki boyutu var. Bir, siyasi hedefler çok net. Bunlar operasyonel askeri hedeflere dönüşecek. Onları belirlenmesi lazım. İkincisi, çok iyi bir yol haritanız, çok iyi bir zaman çizelgeniz olması lazım. Ve her şeyin tıkır tıkır net net belli olması lazım. Ondan sonra çıkış planlandıktan sonra kalacağınız, yani harekatın kendisi planlanır. Bunları da yaptıktan sonra zaten giriş teferruattır bu tarz şeylerde. Evet. Şimdi buradan da şuna gelmek istiyorum. Yani Ankara'nın stratejik amaçları ve sahadaki hazırlığı. Uzun soluklu bir iş dedik. Ben şimdi burada Ankara'nın stratejik amacı ne bu harekatta? Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Yani ben şu anda ilk aşaması itibariyle hani çok da böyle bir kısım medyamızda seslendirildiği kadar hani bir Mercidabık zaferi veya bir Mohaç zaferi boyutunda büyük bir zaferden bahsetmiyoruz. Ve bu harekat bence Ankara'nın hani Washington'la, Moskova'yla, Tahran'la hatta Şam'la görüşüp koordine ettiği ve onlardan yeşil ışık aldığı bir operasyon türü.
Evet.
Niye diye söylüyorum. Aslında burada bu operasyonda bütün aktörlerin çıkarları bence sahadaki çıkarlarına hizmet eden bir türde. YPG hariç. Onu konuşacağız sizle. Niye, evet, diye sorarsanız bana. Bakın Amerika açısından bakalım. Amerika açısından aslında Amerika yani son 1-1,5 senedir Türkiye'nin Suriye'de IŞİD'e yönelik bir operasyon yapmasını zaten istiyor ve bekliyordu.
Evet.
Zamanlaması açısından belki şu an için Amerika'ya çok büyük sürpriz oldu. Amerika Türkiye'yi Suriye içerisinde IŞİD'le mücadeleyi öncellediği müddetçe destekliyor. Yani, evet, buradaki temel sıkıntı ne? Ankara'nın IŞİD'le mücadeleye konsantre olması. Bu nedenle bence Amerika'nın en büyük amacı, yani Washington'un en büyük amacı şu anda Suriye'deki Türkiye tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu birlik unsurlarının IŞİD'le mücadeleyi öncelemesi, yani birinci önceliği alması.
Yani Membiş değil de Elbap'a git olan diyor bu saat,
evet,
itibariyle.
O nedenle zaten bence Amerika biraz da şimdi Ankara'nın şeyini bilemiyoruz bakın. İşte bu büyük başkentlerle görüşüldü, koordine edildi ve onlarla yeşil ışıktan sonra harekat başladı dedim ya. Hani bu görüşülen konularda özellikle Moskova ile ve Washington'da Ankara'nın oturup nasıl bir yol haritasını onlara açıkladıklarını, nasıl bir harekat planlaması açıkladıklarını, nasıl bir bunu zaman takvimine bağladığını biz bilemiyoruz. Ve çok daha önemli bir soru. Ankara acaba şu anda tam da Washington'la ve Moskova'yla koordine ettiği şekilde mi harekatı götürüyor? Bunu da bilemiyoruz. Bunu nerelerden anlayabiliyoruz? Açıklamalardan anlayabiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman açıklamalar ve tepkilere Rusya'nın birinci amacı topraksal bir tepkisi var. Bakın Dışişleri ilk gün saat 18'de Cerablus'a Türkiye tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu unsurları girmeye başladığı anda Rusya gelişmelerden endişe duyuyoruz açıklaması yaptı ve ısrarla coğrafi bir kısıt olarak Türkiye'nin Cerablus güneyine, güneybatısına doğru taşmasını istemediğini, sınır hattını yani doğrudan Cerablus'tan El Rey Çobanbeyli üzerinden Azez bölgesi yani kuzey aksı dediğim sınır bölgesini temizlemeye önem vermesi gerektiğini söylüyor. Amerika ise coğrafi bir mekansal kısıt koymadan YPG ile diyor bu işi kesinlikle şey yapamazsın. Yani
çatışmayacaksın.
Aranı bozamazsın ve çatışma dinamiğini araya sokamazsın. Senin birinci önceliğin Suriye içerisine girdiysen IŞİD diyor.
Evet.
Yani Rusya mekansal bir tahdit koymaya çalışıyor. Amerika ise bir görev tahdidi koymaya çalışıyor. Birinci önceliğin IŞİD diyor. Şimdi burada işte Ankara harekattan önce Moskova ile ve Washington'la paylaştığı zaman çizelgesine yani yol haritasına ve görev planlamasına sadık kalacak mı kalmayacak mı? Temel sorun bu. Ve yine görebildiğim kadarıyla yine bunu söyledim. Ankara'nın 3 tane stratejik amacı var burada. Her ne kadar IŞİD'le mücadele tabii bu söylem aslında Suriye'de olan herkes IŞİD'le mücadele ediyor da ne kadar etkili tartışılır. Yani biz Suriye kuzeyinde Ankara'nın görebildiğimiz kadarıyla temel amacı yani sahada özellikle YPG'nin ilerlemesini durdurmak. Yani Manbij burada çok kritik. Yani burada görebildiğimiz kadarıyla birinci amacı Ankara'nın Fırat Kalkanı operasyonuyla yapabilirse şayet sahada Suriye'de Sünni silahlı muhalefet diyelim. Bunları sahada tek çatı altında toplama çabası içerisinde. Özgür Suriye Ordusu dediğimiz bu muhalefet sahada bu operasyon sayesinde tek çatı altında bir önemli aktör haline getirilebilir mi? İkinci bu siyasi diplomatik boyutta ise bence yine Türkiye, daha doğrusu Ankara, Washington ve Moskova'ya Suriye muhalefetinin önemli bir kısmının Suriye'nin geleceğinden denklem dışı bırakılmaması konusunda ikna etmiş gözüküyor. Yani masada bunlara da bir sandalye vermelisiniz diyor ki bence Rusya'da, Amerika'da buna ikna etmiş durumda. Şimdi burada önemli olan Suriye'deki muhalifler birleştirilip özellikle sahada ve Suriye kuzeyinde yeni bir güç dengesi yaratması. Burada da şeyi söyleyelim bakalım. Bakın yani Suriye kuzeyindeki YPG güçleri yani PKK ile bağlantılı olan YPG güçleri son 3-4 aydır aşırı bir güven, bir özgüven patlaması yaşıyorlardı. Yani sosyal medya hareketliliğinden de ben bunu çok net görebiliyordum. Özellikle Amerika'yı ve Amerika'nın sağladığı hava desteğini bile hafife alan türden açıklamalar, yorumlar hatta üst düzeyde siyasi karar alıcılarından da gelmişti.
Türkiye'nin de elinin kolunun bağlanmış olmasında bunda etkisi vardı herhalde yani diplomatik olarak.
Yani özellikle Münbiç'te IŞİD'e karşı yönelik yapılan harekatta ve sonrasında çok arttı bu. Yani burada şimdi bir Suriye kuzeyinde tek bir gücün domine etmemesine yönelik bir bence Ankara'nın, Washington'un hatta Moskova'nın ve Tahran'ın hatta Şam'ın da bunu desteklediğini ben hissedebiliyorum. Bir mütabakat içerisinde olduğunu görüyoruz. Şimdi burada o zaman Suriye kuzeyinde böyle bir güçler dengesi yaratabilmek için ne yapılması lazım? Yani YPG'ye karşı bir yeni bir aktörün doğabilmesi lazım. İşte bu aktör Özgür Suriye Ordusu olabilir mi? Hani bundan önceki Eyüp Donat fiyaskolarını biliyoruz ama bu sefer durum biraz daha farklı. Hani TSK Türk Silahlı Kuvvetleri işin doğrudan içinde ve Ankara bu işe çok ciddi eğilmiş gözüküyor. Ama burada da Ankara'nın bir dilemması, bir önemli sorunu var. Cihatçı motivasyon. Yani bu Özgür Suriye Ordusu unsurları içerisindeki cihatçı motivasyonun yönetilmesi Ankara açısından çok kritik. Şunu demek istiyorum. Yani bu cihatçı motivasyon çok düşük de hiç olmamalı da bence yanlış. Çünkü bakın Suriye kuzeyinde bir ideolojiler savaşı var. Yani oradaki ölen herkes ciddi anlamda inandığı bir dava uğruna ölüyor. Şimdi Özgür Suriye Ordusu da bir şeyler, bir mukaddesat için savaşması lazım. Ama bu motivasyon çok da yüksek olmamalı ki
olduğu zaman işit oluyor zaten.
Moskova'nın ve Amerika'nın kaşlarını çatmasına neden olmasın ve terörist damgası yemesinler.
Yani IŞİD'den uzak olmalı ama hiç olmamalı, hiç olmaması da mümkün değil diyorsunuz böyle bir savaş yürütebilmesi.
Tabii ki. Yani hiç olmazsa zaten o zaman onları siz parayla savaştırırsanız, evet, biraz savaş makinesine dönüştürürsünüz. O da yani paralı askerlikten öteye geçmez. Bir birinci mutlaka şart. İşte bu birinci bence Ankara'nın çıkmazı. Yani bu motivasyonun yönetilmesi. Evet. İkinci konuysa çünkü bu gruplara baktığımız zaman hani terörizm tanımının içine girmemesi lazım bu grupların. İkinci şey ise bence Ankara yapabilirse şayet Cerablus civarında sabit bir askeri üs düşünüyor. Yani Türk askerinin sürekli olduğu aynen Irak'ın Musul şehrinin kuzeyindeki Başika üssü
Başika gibi.
Hatta bu üssü bir hava koridoruyla Türkiye'ye de bağlamak istiyor. Şimdi gene sahadaki birlik hareketliliğine bizim bakmamız lazım. Sahadaki birlik hareketliliğinde mesela Cerablus bölgesine bir komando taburunun girdiğini biz görürsek bu Ankara'nın sahada tertiplenmek istediği, sabit arazide tutunmak istediği anlamına gelir. Çünkü orada komando unsuru hani bir çevre emniyetini, bir direnek noktası deriz biz askeri tabiri, 360 derece çepeçevre emniyetini alacak şekilde bir üs tesis etmesi ve bu üssün yakın emniyetinin bu komando unsuruyla, taburuyla sağlanabilmesi lazım. Yani o zaman şunu söyleyelim sayın dinleyicilerimize, Ankara Suriye içerisine bir komando birliği sevkiyatı gösterirse ki bu ortalama bir tabur düzeyinde bir birliktir. Ankara'nın Suriye içerisinde tertiplenme, tutunma, bir sabit üs bölgesine yönelme çabası içerisinde olduğunu görürüz. İkinci husus, eğer bunu yapamazsa şayet Ankara, Cerablus içerisinde Özgür Suriye Ordusu bileşenlerin tarafından bir bence güç merkezi olabilmesi için Cerablus'un yine bir sabit askeri üs kurulmasına çalışacak. Ve içinde gene Türk askerlerin olduğu hem koordinasyon için hem eğitim donatım için bulunduğu bir eğitim kampı gibi bunu tesis etmeye çalışacak. Yani bu şekilde de Cerablus bir denge yaratacak Suriye kuzeyinde. Buna da Amerika ve Rusya ne der şu an için bilemiyoruz. Eğer biz Ankara yani Suriye sınırı içerisine doğru bir mekanize tugay veya bir tank tugayı girişini görürsek, şu anda içeride kabaca baktığımız zaman yani Türkiye'nin çok büyük bir askeri birliği yok. Bir tank taburundan 20-25 tanktan ve bir mekanize taburdan yaklaşık 25-30 civarı zırhlı araçtan bahsediyoruz. Yani toplam Özel Kuvvetleri de kattığımızda bir 450-500 civarı Türk askeri. Evet. Hani bu asker ve unsur birliği şu an itibariyle Cerablus bölgesini ancak toparlar. Ama bu tarz bir mekanize tugay veya tank tugayının ortak girişini görürsek o zaman iş daha büyüktür. İşte o zaman da biz istikamete bakacağız. Bunlar güneye doğru genişleyip Membiçimi Özgür Suriye Ordusu unsurlarıyla tutmaya çalışacaklar. Yoksa güneybatıya doğru genişleyip Babı mı? Burada da ben hissedebildiğim kadarıyla şöyle bir şey var. Yavuz Bey onu paylaşayım. Amerika, Ankara yani Ankara ile Washington arasında şöyle bir pazarlık dönüyor. Türkiye'nin bence yakın hedefi Membiç. Evet. Çünkü Membiç'e baktığınız zaman haritayı açıp da bakın o bölgeye Fırat'ın batısında bir kıyıbaşı bölgesi olduğunu görürsünüz. Bir de Membiç'in stratejik önemi çok kritik. Yani şayet Membiç'i Türkiye tutabilirse, Ankara tutabilirse tutabildiği süre boyunca doğudaki Cezire ve Kobani kantonuyla batıdaki Afrin kantonunu birbirinden ayırmış olur. Membiç'i tutabilirse Türkiye şöyle söyleyelim Fırat Kalkanı Fırat Hançerine dönüşür. Amerika bence şunu söylüyor. Sen önce bir Baba git. Babı bir IŞİD'den temizle. Bu sayede biz Özgür Suriye Ordusu'nun sahadaki performansını bir görelim. IŞİD'e karşı bakalım neler yapıyorlar neler yapamıyorlar. Ondan sonra ben ikna olduktan sonra Membiç'i sana veririm.
Evet.
Bence şu anda da bunun stratejik pazarlıkları dönüyor.
Dönüyordur.
Yani burada da şimdi şöyle bir şey yapıyor Amerika. Bunu yaptı bakın Irak'ta da yaptı. Düzeltiyorum Afganistan'da yaptı. Şimdi bu tarz Amerikan başkanlarının başkanlık seçiminden yaklaştığı dönemde Amerika'nın bürokrasi kurumlarının gücü hükümetin gücünün önüne geçer. Mesela Afganistan'da biz bunu gördük. Obama'nın birinci dönemi sonrasında 2010-2012 arasında bakın Afganistan'da şu anda hala öyledir. Afganistan-Pakistan sınırında Afganistan'ın içindeki silahlı İHA'ların kullanılmasının sorumluluğu Pentagon'da. Yani Savunma Bakanlığındadır, askeriyededir.
Evet.
Pakistan içerisindeki FETÖ'lükleri, aşiret bölgesindeki silahlı İHA'ların kullanılma operasyonel sorumluluğu CIA'dedir. Ve FETÖ dedikleri bu Afganistan-Pakistan sınırının bir türlü adam olmamasının sebebi Amerika'nın Savunma Bakanlığı Pentagon'la CIA arasındaki güç mücadelesidir. Hatta bir sürü makale yazılmıştır bu konuyla ilgili. Amerika
benzerini şimdi Suriye'de görüyoruz,
yani,
değil mi?
Düşünce kuruluşları ve aktörler eleştirmişlerdir. Hatta şunu gelmişlerdir. Acaba Amerikan bürokrasi içerisinde bir aşiret savaşı mı var? Bir kan davası mı var? Yani boyutuna gelmiştir bu iş. Ne yazık ki benim görebildiğim kadarıyla Suriye kuzeyinde de böyle bir şey var. Yani Amerika'nın bence bu konudaki stratejik kafa karışıklığı, ama belki de bilemiyoruz, bunu kasten yapıyor. Bunu da bir kenara ayıralım. Ama bana göre bir kafa karışıklığı geliyor. Yani Amerika'nın Suriye kuzeyinde sahada etki yaratabilecek CIA gibi, Savunma Bakanlığı gibi, hatta şey diyelim, yani daha başka unsurları da var, onları şu an saymak istemiyorum. Bunların arasında bir stratejik kafa karışıklığı var. Suriye kuzeyindeki end state'ler, yani son hedefler konusunda.
Evet.
Yani Amerika 2020'de nasıl bir Suriye kuzeyi hayal ediyor, bunu bilemiyoruz. Ankara da bilmiyor. Yani belki bu Ankara'nın bu konudaki ısrarı ve talebi bence bu. Yani sen nasıl bir şey arzuluyorsun, ona göre gel konuşalım. Bu da en temel sıkıntılardan bir tanesi. Bu Amerikan basınına da yansıdı. Aslında Amerika kendi kendisiyle savaşıyor Suriye kuzeyinde. Taşeronlar üzerinden. Yani evet. CIA tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun işte belli grupları, isim saymak istemiyorum. Pentagon tarafından desteklenen YPG ile şu anda sahada çatışıyorlar. Evet, yani aslında sahada Amerika'nın Savunma Bakanlığı'yla CIA'yı çatışıyor, savaşıyor.
Türkiye'nin de aslında yani, görmek istediği Amerika'nın o kafa karışıklığının bir şekilde giderilmesi, aynı zamanda kendisi için de vazgeçilmez olan o Türkiye sınırındaki koridor meselesinde sağlam teminatlar alması herhalde. Metin
Gülcan. Yani Rusya ile son yaşanan normalleşme ve Cerablus, yani ıstaki bu operasyon, Fırat Kalkanı operasyonuyla hem diplomatik boyutta hem sahada Ankara bence Amerika'ya artık kafanı netleştir. Bu konuda kararını ver ve kimi seçeceksen seç. Eğer seçmezsen de ben kusura bakma ama sahada kendi gerçekliğimi, kendi milli çıkarlarım doğrultusunda yaratıyorum mesajını demiş. Bence net olarak verdi.
Evet.
Şimdi burada şu sıkıntı Yavuz Bey, belki onu söylemek lazım. Şimdi bakın, Cerablus Askeri Konseyi denen bir yapı kuruldu. Mürbiç Askeri Konseyi denen bir yapı kuruldu.
Evet.
Bunların tamamına çatı örgüt olan Suriye'nin demokratik güçleri diyoruz biz. Şimdi yine aynı sıkıntı var. Ankara, Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'yla, yani Kerry ve ekibiyle muhatap oluyor. Onlar diyorlar ki bütün unsurlar şu anda işte çekiliyor. Yani Fırat'ın doğusuna doğru çekiliyorlar. Ama YPG unsurları çekiliyor diyor. Şimdi bu Münbiç'teki askeri konseyin içerisinde Fırat'ın doğusundan gelen YPG unsurları yüzde kaç? Hani bence %60 falan, ama geri kalan %40 Cerablus'un güneyindeki gene Sünni Araplar silahlandırılan, hatta bir kısım Kürt köyleri falan da var. Onlar silahlı gruplar olarak orada duruyorlar hala. Şimdi bunlar büyük problem. Yani Suriye'nin demokratik güçleri arasında Cerablus'un güneyinde yaşayan, yani o bölgenin insanı olan, o
Membiç diyorsunuz herhalde, değil mi?
Membiç de aynı şekilde. Yani oralarda yaşayan, yani Ankara dediği net, Ankara'nın tavrı YPG unsurlarının tamamı Fırat'ın doğusuna çekilecek diyor Ankara. Ama şimdi burada işte temel sorun bence o. Yani Fırat'ın batısındaki bu Membiç Askeri Konseyi, işte Cerablus Askeri Konseyi ve bunun içerisindeki Kürt bileşenleri, silahlı Kürt gruplar ne olacak? Yani ve burada gene bir Amerika'nın biz hilesini görüyoruz. Savunma yani diyor ki Dışişleri Bakanlığı hepsi geçiyor şu anda, ama sahaya baktığımız zaman bunların hepsi geçmiyor ki. Ankara'nın bu konudaki ısrarı hala devam ediyor.
Evet, ve şu anda da herhalde bunun pazarlıkları devam ediyor. Konuşacağız yine, çünkü önümüzdeki süreçte de siz de söylediniz, kısa süreli bir harekat beklentisi herkes tarafından çok az. Çünkü bu harekat kritik bir harekattı. Bu harekat gerçekleştikten sonra önümüzdeki süreçte hedeflerin de netleşmesiyle belki biz takvimi daha iyi anlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz Metin Gürcan, katıldığınız için, yorumlarınız için.
Çok sağ olun efendim, iyi günler diliyorum.
İyi günler.
Sağ olun.
Efendim Suriye meselesini konuştuk, uzun uzun konuştuk ama inanın bir saat daha konuşma imkanına sahibiz. Çünkü Manbij meselesi çok kritik, Türkiye'nin artık vazgeçilmesi gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile de çok ciddi bir pazarlığın içinde olduğunu görüyoruz. Detaylarını sonra aktaralım. Çünkü önemli bir tartışma da var Ankara'da. CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile Soner Yalçın arasında, gazeteci Soner Yalçın arasında. Soner Yalçın'ın yazılarıyla birlikte bu arada CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu için 18 yıl hapis talebiyle bir iddianame düzenlenmişti. O iddianame kabul edildi. Yargılanacağı mahkeme bile belli oldu. Birazdan Enis Berberoğlu konumuz olacak.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Tam da bu dokunulmazlıkların kaldırıldığı süreçte CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili de bir soruşturma yapıldığı önce haberi gelmişti. Ve savcılar hızlı hareket ettiler. O soruşturmaya ilişkin iddianameyi dokunulmazlıklarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kapsamına dahil ettiler. Sonrasında o iddianame hazırlandı. Fezleke'yi dahil ettiler daha doğrusu. Sonrasında o iddianame hazırlandı ve mahkeme tarafından da kabul gördü. Şimdi Enis Berberoğlu MİT tırlarıyla ilgili o haberler nedeniyle 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Mahkemesi de belli oldu. Enis Berberoğlu da telefon attığımızda şu anda. Merhabalar Enis Berberoğlu.
Merhaba Yavuz Bey.
Bilmiyorum doğru söyleyebildim mi? Çünkü çok kısa ve dar bir zaman vardı. Savcılar epeyce bir hızlı hareket ederek sizin fezlekenizi o kapsama dahil ettiler diye hatırlıyorum.
Yani şöyle arz edeyim. Bir ufak düzeltme yapayım önce. 30 yılmış.
Ben 30 yıl mı? Ben hep 18 evet. diye biliyorduk. 30
ben
yıl değil
de
mi?
Ben de öyle avutuyordum kendimi ama Yavuz Bey zaten 60 yaşındayım. Ha 18 yıl ha 30 yıl. Yani
Allah korusun tabii.
Yani dolayısıyla benim açımdan baktığında bu iddianame yapılan zam çok da fazla yani gerçekçi değil bir ilaç kurumunda. Evet. Neyse millet bunu şey zannedecek yani herhangi bir şekilde cezadan korktuğum vesaire. Yani demirden korkan trene binmesin. Yani bu iktidarla uğraşmaya yani ana muhalefet olarak kararlı bir partinin mensubu olarak yani nasıl isterlerse öyle gelsinler isterim. Ama öteki konudaki yorumunuz doğru. Yani şöyle ki, bakın bu baştan sona bir hukuk komedisi. Gayet açık söyleyeyim. Hı hı. Yani ben fezlekemi görmeden savcılıktan ifadeye çağrıldım. Savcılık ifadesini verdikten 15 gün sonra iddianameyi yine Sabah Gazetesi ve diğer havuz medyasından okudum. İlgili söyledikleri yani o haberlerde geçen mahkemenin kalemini benim avukatım aşındırdı. Ya bu iddianame geldi mi, görebilir miyiz, alabilir miyiz diye. Sonunda yine bir başka havuz medyası organından anladı ki 22'sine 22. ağır cezaya koymuşlar. Yani bu kadar hızlı davrandıkları zaman zaten niyet konusunda bugün görüyoruz zaten. Yani Beştepe'de yapılan adli yıl açılışında yani milletin nasıl ayakta alkışladığını bunları gördükten sonra Türkiye'de yargıyla alakalı çok da fazla iyimser olmak ya da yargıyla ilgili büyük beklentilere kapılmak zaten gerçek dışı bir yaklaşım olur diye düşünüyorum.
MİT tırlarıyla ilgili bu süreç ve o görüntülerden dolayı yargılanacaksınız. Bununla ilgili doğru. de Sözcü Gazetesi'nde iki gündür bir yazı kaleme alınıyor Soner Yalçın tarafından. Gazeteci Soner evet. Yalçın. O da TV'de, o da cezaevinde yatmış isimlerden birisiydi. Ve size yönelik de daha doğrusu muhalefette cemaatçi, milletvekili, siyasetçi...
Yok tamamen bana dönüyor.
Önce böyle başlıyor. Evet. CHP'de var mı yok mu diyor ama sizi biraz daha öne çıkartıyor ve... sanki CHP içindeki cemaatle bağlantıyı sağlayan isim sizmişsiniz gibi. Mesela niye basın toplantısı yapıp da duyurmadı da Can Dündar'a verdi diyor. Can Dündar'a verdim dediniz mi siz o görüntüleri?
Yok. Can Dündar da öyle bir şey söylemedi zaten. Stajyer muhabirin yapmayacağı bir hatayı yapıyor. Tırnak içinde Can Dündar'a verdi. İki defa geçiyor. 30 satır içinde iki defa. 30 satırlık bir makalede iki defa gerçek dışı bir ithamda bulunuyor. Ya şöyle anlatayım. Bir, yani bir kere bu dava ne dava? Benim adım karıştıysa artık rahatlıkla iddianamede olacak. Konuşabilirim. Bu dava aslında bir basın ve ifade özgürlüğü davası. Başka bir şey değil. Yargılanan ne? Bir haber. Bu evet. haber yanlış mı? Hayır değil. Zaten o sebeple de ben çıktım. bu havuz medyası ve bu savcı ortak operasyonla, haysiyet infaziyle benim üzerime geldikleri zaman ben de kalktım dedim ki bu haberin eski bir haberci olarak, bu haberin ve yeni bir siyasetçi olarak bu haberin tüm sorumluluğunu almaya razıyım. Hala da aynı noktadayım.
Dolayısıyla bu görüntüleri sizin verdiğiniz anlamını taşımıyor ama. Yani bu cümleden yola çıkarak Soner Yalçın bu görüntüleri verdiğinizi söylüyor ve bunu itiraf etmediğiniz için de korkak
Yalçın
söylüyor.
Neden yola çıkmıyor? Müsaade buyurun. Soner Yalçın neden yola çıktığı belli değil. Her zamanki tembelliğiyle sağdan soldan kulaktan duymuyor. Bugün de şey diyor zaten, herkes biliyor zaten. Şimdi ben ayıptır söylemesi. Yani bugün kalksam birine bir küfür etsem, adam da niye bana küfür ediyorsun dediğinde, herkes senin böyle olduğunu biliyor desem aynı man. Şimdi bakın. Yani Soner Yalçın'ın yazısında hiçbir mantık yok. Enes Berberoğlu bir kere varsayıyor ki, veya varsaymaz ne kelime ya, kesin olarak iddia ediyor ki bu işteki haber kaynağı benim. Bir kere buna, yani bunu savcının yerine koyuyor kendini. Türkiye'de şu anda beni bir, FETÖ'cülükle suçlayan, iki, casuslukla suçlayan iki kişi var. Birisi Selahattin Cerep, İstanbul savcısı, evet, Cumhuriyet Savcısı. Diğeri de Soner Yalçın. Bakın, ben size kestirme söyleyeyim. Bizi dinleyenleri hiç vaktini almanın alemi yok. Şöyle anlatayım. Ben FETÖ'cü olmadığımı, casus olmadığımı bu adliyede kafalarına gerekirse vura vura anlatacağım. Bu kadar açık söylüyorum. Bu bir basın davası. Buradan böyle köpürterek abuk sabuk casusluk, FETÖ'cülük gibi suçlar yaratılmasın. Ne benim için yaratılsın, ne Can Dündar için yaratılsın, ne Erdem Gül için yaratılsın. Bakın üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Burada ağır bir ifade ve medya özgürlüğüne saldırı var. Başka hiçbir şey değil. Bunun dışındaki her şey safsatadır. Soner Yalçın'la yaptığı bu safsatanın reklamını yapmak. Bunun ötesinde hiçbir şey değil kardeşim.
Niye dahil ediyorlar Enis Berberoğlu sizi bu meseleye? Ben gerçekten orasını da merak ediyorum.
O tarihte ben milletvekili falan değilim. Yani 29'unda benden şüpheleniyorsa savcı koluma girip götürebilir. Hı hı. Ama ben başka bir şeydim. CHP Genel Başkanı'ydım.
Evet.
Ben hayatımda hiçbir zaman bana atılan bir suçu başka bir kurumun arkasına veya kişinin arkasına saklanarak savuşturmaya çalışmam. O yüzden de ilk defa sizin programınızda söylüyorum. Bu olay uzun zamandır AKP'nin tezgahlamaya çalıştığı bir şey. Yani işlerindeki FETÖ'cüleri kendileri temizleyemedikleri için veya temizlerken işlerinden gelecek tepkiyi önlemek için CHP'yi bu oyuna, bu tezgaha sokmak istiyorlar. Ya CHP içinde FETÖ'cü nasıl olsun? Yani bu partinin kimliği, duruşu, altı oktaki ilkeler belli. Ya zaten ben FETÖ'cü olmaya karar versen niye gidip CHP'ye? Deli miyim ben? Veya başka biri. Niye girsin? Yani bu. Bakın zaten dün Soner Yalçın'ın yazısını bizi dinleyenler bir zahmet bir daha okusun. Girizgahı şu. AKP içinde FETÖ'cü var mı hiç sanmıyorum diye başlıyor. Evet. Ama CHP içinde var diye hüküm cümlesi.
Onlardan birkaç tane örnek vermiş.
Böyle bir deli saçmasıyla başlayan bir makaleyi ben okumam zaten. Baştan okumam. Yani elini vicdanına koysun. Bizi dinleyenler bir düşün. Yani CHP'deki FETÖ'cü sayısı AKP'den fazla. Öyle mi?
Onlar elediler ya diyor, yok ettiler diyor falan. Öyle
nasıl yaptılar ya? İşte hala çatır adamlar belediyelerde şurada burada adam alıyorlar.
Evet.
14 yıllık bir koalisyon var aralarında. Ne istedilerse vermedik, ne istediler de vermedik diyen bir cumhurbaşkanı var.
Yani doğrudan FETÖ'cü demiyor da mesela size, ama Fethullah Gülen'le görüşmenizi ortaya koyarak biraz yani herkesin böyle bir algıya sahip olmasını da sağlamaya çalışıyor.
Şöyle zamanlama manidar. Biraz önce siz söylediniz. Yani yarım saat önce haber ajansları üzerinden internet sitelerine, yani ki gazetelere yansıyacak. 30 yılda yargılanacak.
Evet.
Soner Yalçın bekliyor. Öyle bir zamanlama seçiyor ki manidar. Hani AKP deyimiyle, anlatabiliyor muyum? Savcının eline yeni malzemeler vermeye çalışıyor. Bakın tekrar ediyorum.
Niye yapıyor bunu Enis Berberoğlu? Burasını da meraktan soruyorum.
Onun için ruh doktorlarına sormak lazım bunu. Yani bunun bir gazetecilikte ya da bir akıl yürüterek bulunulacak bir yanı yok. Bu bir ruh durumu hali. Yani
Ya geçmişten kalan bir husumeti bu noktada kullanıyor diyebilir miyiz mesela?
Vallahi bakın, ben başkası adına konuşmamayı bu yaşa geldiğimde öğrendim. Kimsenin gerekçesi beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısmı izninizle bir cümle de söyleyeyim. Buyurun. Sonra devam edelim.
Tabii.
O da şudur. Ben savcıya FETÖ'cü olmadığımı anlatmaya çalıştım. Anlamadı, dinlemedi. Ben savcıya askeri casus olmadığımı anlatmaya çalıştım. Dinlemedi. Hakime de aynısını anlatacağım. Ama en önemlisi, o mahkemede verdiğim ifadeyle, yaptığım savunmayla Türk tarihine, yani Türk kamuoyuna ve tarihe FETÖ'cü ve casus olmadığımı anlatarak geçeceğim. Ama bugünden itibaren üstüne basa basa söylüyorum. Soner Yalçın benim için muhbirdir. Muhbirdir. Başka hiçbir sıfatı yoktur.
Evet.
Bir gazeteci, eski bir gazeteci, bir siyasetçi iki gün üst üste kasıtlı olarak savcıya ihbar etmek muhbirlikten başka bir şey değildir. Bizim mahallede de bu işi hoş karşılanmadığını bilirim. O yüzden kendisine son bir şans daha tanıyorum. Ve diyorum ki, madem bu kadar gönüllü olarak sapını seçtin, madem gönüllü olarak sen savcılığa soyundun, haddini olmamakla birlikte, gel kardeşim benim mahkememde ne istiyorsan anlat. Bildiklerini anlat. Dedikodu yapma. Kanıtıyla koy. Ben kimin önünde eğilmişim? Ben kime bilmem flash testte şunu vermişim, bunu vermişim. Canlı Yundar yalanlıyor adamı. Hiç yüz yok ki. Hiç yüz yok ki. Hala ikinci gün devam ediyor. Belki üçüncü gün, belki dördüncü gün de devam ediyor.
Evet, bu ben kimin önünde eğilmişim, ben kime flash disk vermişim noktalarını çok fazla girmedik ama
Soner
orada
Soner Yalçın
yazısında Fethullah Gülen'in önünde eğildiğinizi, bir flash diski işte bir haberi gizlediğinizi, cemaatle ilgili olan bir haber Hürriyet Gazetesi'nde gizlediğinizde o yazısında iddia ediyor ama buna daha önce cevap verdiğinizi söylemiştiniz. Ben onun için çok fazla girmek istemedim.
Doğrudur hocam.
Değil mi? Bir Fethullah Gülen'le görüşme herhalde.
Ya şöyle,
zaten reddettiğiniz bir şey değil.
Bunlar daha yani şey.
Konuştunuz yani bunları.
Hayır, arz edeceğim. Yani Enver Aysever'in programıydı. AKP ile cemaat can ciğer kuzu sarmasıydı. Bizim Hürriyet Gazetesi biliyorsunuz 11 katlı bir binadır. Bizim gazete basıldı. İçeride arama yapıyor polisler. Tesadüf eseri ben New York'tayım. Şikayet ettim. Yani bunu yapmamaları gerektiği konusunda. Olay bundan ibarettir. Ben bu olayı kalktım. Kendimin katı, yani kendi kanalımda, yani Hürriyet Gazetesi genel yönetmeniyken
CNN Türk'te
katıldığım programda söyledim. Ama şimdi bunu söylediğin zaman sanki gazeteciler turlar halinde gidiyordu oraya. Bakın beyefendi, bu arkadaş var ya, elinde kara çalıyor. Anlatıyorum. Almış eline, yazıyor, çiziyor. Kendi çalıştı arkadaşların hangi gazetelerde acaba daha evvel köşe yazdığını hatırlaması mümkün mü?
Evet.
O kadar diyeyim sana.
Peki.
Veya devletin kayıtlarında bu arkadaşla ilgili hangi aptal saptal iddialar var? Bu iddialar nasıl döküldü? O tarihte bu iddiaları kimse kullanmadı. Yani savcı ağzıyla, polis ağzıyla köşe yazmak kadar bence gazetecilik mesleğine aykırı bir iş yok.
Sonuna kadar katılıyorum ve son söylediğinizi belki birazcık açacağım. Tabii ki söylemeyeceğim ama Oda TV davasından Soner Yalçın yargılanırken Ankara'dan Soner Yalçın'la ilgili gelen haberler gerçekten çok can sıkıcıydı. İddialar, yakıştırmalar çok can sıkıcıydı. Bunu kimse itibar etmedi.
Bakın, kimse söylemedi.
Bir yönünü daha söylememiz lazım. O dönemde yayıncıların büyük bölümü de böyle bir davaya karşı çıkarken sonuna kadar hukukun çalıştırılması için ve hukuki bir düzlemde bu işlerin yapılması için mücadele etmişlerdi. Belli zorluklara rağmen bunu da söylemek lazım herhalde.
Aynen öyle. Aynen katılıyorum. Bakın bir şey söyleyeyim size. Enis hakkında bugün FETÖ'cü derler. Dün Ergenekoncu diyorlardı. Ya şimdi öyle bir garip memleket ki bu. Ben Zekeriya Öz'le dava alayım. Onu kimse bak hatırlamıyor. Zekeriya Öz'ü 2008 yılı sonunda dava ettim ben. Hatırlayan var mı? Ergenekon'un medya kolu başkanı olarak bilmem hakkında şemalar çizildi. İddianamelere girdi. Hatırlayan var mı efendim? Ben nasıl bir FETÖ'cüyüm ki? FETÖ'cüler beni işe atmaya çalışıyor. O tarihte bal börek olan, anlatabiliyor muyum? Araları gayet sıcak olan AKP dönüyor. şimdi kendi savcıları üzerinden bugün de FETÖ'ye yardım yataklıktan suçluyor beni. Ve bu arada da bağımsız olduğunu iddia eden şahıslar o zaman ona, şimdi buna inanıyor. E o zaman demek ki bir şeye inanma ihtiyacı olan bir gazeteci tipi var. Bu yolda meşhur olmaya çalışan bir gazeteci tipi var. E ben de bundan müştekiyim. O tarihte polis adliye üzerinden yapılan karalama kampanyası bugün asimetrik olarak başka tam öteki uçtan yine aynı şekilde devam ediyor. Nerede kaldı o zaman?
Dava açmayı planlıyor musunuz Enis Berberoğlu? Bir de
hayır,
son olarak açmayacağız.
Hayır, söyledim. Demek ki aman ne güzel sordun. Çok özür dilerim. Sözünüzü kestim. Hayır, tanık yazacağım Soner Yalçın'a diye dava açacağım.
Peki. Çok teşekkür.
İki gün üst üste benim hakkımda yazdıklarını veya ileriki tarihlerde bir anlatacağını gelip o mahkemede anlatacak. Başka çaresi yok.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Umarız gelsin. Bu gerilimden biraz daha uzaklaşırız ama gerçekten Türkiye enteresan bir ülke. Çok teşekkürler katıldığınız için Enis Berberoğlu. Geçmiş olsun.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Efendim Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Enis Berberoğlu'yla da konuştuk. Son iki gündür Sözcü Gazetesi'nde Soner Yalçın, sonrasında Enis Berberoğlu'nun verdiği yanıtlar vardı. Bugün verdiği yanıta baktığınız zaman da döve döve benim FETÖ'cü olmadığımı herkese, bu konuda düşüncesi olanlara anlatacağım ve Soner Yalçın'ı da şahit yazacağım dedi. Ama tartışmanın biraz daha devam edeceğini söyleyebiliriz bu sert ifadelerin ardından. Bitiriyoruz. Bugün itibariyle bir yılı doldurduk RSFM'de. Bir yıldır sizlerle beraberiz. 200'ün üzerinde program, yaklaşık 2000'e yakın konukla birlikte. Tam birinci yıl dönümümüzde 1 Eylül'e denk geldi. 1 Eylül Dünya Barış Günü. Dünya Barış Gününüz kutlu olsun. Türkiye gibi bir ülkede bunu söylemek kolay değil. Bugün Siirt'ten, Van'dan maalesef kötü haberler geldi. Bir korucu, bir er şehit oldu. Yani dışarıya baktık, Ankara'ya baktık, siyasi tartışmalara, ama içeride de gerçekten hala yürekler yanmaya devam ediyor. Bir an önce bitsin istiyoruz. İnsanlar ölmesin diyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde ve Moğollarla bitiriyoruz. Bu dünya bizim demiş Necdet. Bu şarkıyı bugüne özel sizler için çalıyoruz. Görüşmek üzere yarın 17.30'da. Hoşçakalın.
Çağdaş, demokratik, sosyal, laik, hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene kadar yurtta sulh konseyi ulusumuz adına her türlü tedbiri alacaktır.
Adaletle, hukukla hareket edeceğiz. Bu terör örgütünün mensuplarının, şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını soracak.
Sevgili vatandaşlarım, gün birleşme günüdür. Gün dikta yönetimlerine, darbelerine karşı direnme günüdür. Gün halkın sesini dinleme günüdür.
Mutluyum. Çünkü millet burada, irade burada, inanç burada.
Darbenin gerçekleşememiş olmasının en önemli nedeni siyasetin takındığı ortak darbe karşıtı durumdur.
Gazi'den 96 yıl sonra Yenikapı Meydanı'ndan aynı soruyu sizlere soruyorum. Ey millet, sen esaret